kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Türkiye, COVID-19 vaka artışını kontrol altına alamadı. Çin'den beklenen aşılar da gelemedi. Geriye tek çare kaldı, tam kapanma. Türkiye'de bilim kurulu tavsiyesi Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla 29 Nisan-17 Mayıs arasında tam kapanma ilan edildi. Kapanma ilan edildi, ilan edilmesine ancak şapkadan bir yasak daha çıktı. Alkollü içki satış yasağı. Ben Nevşin Mengü, Trend Topik'e hoş geldiniz. İşte detaylar. Türkiye 3. kez pandeminin zirvesini yaşıyor. Vaka sayıları ve can kayıpları hiç olmadığı kadar arttı. Muhalefet AK Parti'nin il kongrelerinin bunda önemli bir yer teşkil ettiğini belirtiyor. Eleştirilere 25 Mart tarihinde yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçildiği 24 Mart tarihindeki AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan tüm önlemlerin alındığını, aksi takdirde bunun siyasi bedelini kendilerinin ödeyeceğini belirtmişti.
Tabii her şeyden önce salgının yayılmasının siyasi, ekonomik, sosyal hesabının bedelini ödeyecek olan hükümettir. Bu anlamda bizim bu konudaki hassasiyetleri sonuna kadar dikkate aldığımızın da altını çizmek isterim. Biz de oraların o kalabalığın içerisinden bir şekilde geçtik ve kongre alanına girdik. Hı hı. Orada sizler de medya anlayışıyla çok da iyi takdir edersiniz ki orada yatay bir çekimi dikkate aldığınız zaman bir kilometre karelik alanda inanın yatay çekimde insanlar adeta üst üste binmiş gibi gözüküyor. Oysa ki o kalabalığın içerisine bulunduğunuz zaman orada çok da küçümsenmeyecek bir mesafenin
varlığı. Bir yanılsamam var orada görüntü
yani yanılsaması. Ben orada yatay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum. Özellikle bakın Ankara ve İstanbul kongrelerini bir kenara bırakacak olursak. Hı hı. Şimdi çünkü Ankara ve İstanbul kongrelerinde 20 milyonluk, 10 milyonluk tabii şehirlerde bu ölçümlemeyi yapabilme imkanı belki yoktur. Ancak diğer illerde biz kongreler yaptık ve o kongrelerde yine hem test hem de maske, mesafe, temizlik kurallarını harfiyen riayet ederek gerçekleştirdik. Çünkü bunun siyasi bedelini biz ödeyeceğiz. Onun için oralarda herhangi bir artış söz konusu olmadı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Böyle bir artış söz konusu değilse, yani herhangi bir vaka da bir artış söz konusu değilse bizim kabul etmemiz gerekir ki burada Dünya Sağlık Örgütü'nün tedbir kurallarına ve yine hükümetimizin almış olduğu kurallara riayetin var olduğunun kabulü gerekir diye düşünüyorum.
AK Parti Ocak 2021'de daha önce COVID-19 sebebiyle ertelediği kongrelerini yeniden gerçekleştirmeye başladı. Ocak ayında Türkiye'de günlük COVID-19 vaka sayısı yaklaşık 10 bin civarındaydı. 24 Mart günü ise vaka sayısı 30 bine dayanmıştı. 21 Nisan 2021'de vaka sayısı 61.967 idi. Görülmemiş bir zirve. Ve 26 Nisan'da tam kapanma ilanını kameraların karşısında Cumhurbaşkanı yaptı.
Bayram sonrasına kadar sürecek yeni tedbirlerimiz şu şekilde olacaktır. 29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Sonra gece yarısı yasağın çerçevesini çizen İçişleri Bakanlığı kararnamesi yayınlandı. Kararnamede böyle bir ifade yoktu ama Cumhurbaşkanlığı muhabirleri 17 günlük tam kapanmada alkollü içki satışı yasak olacak diye tweetler atmaya başladılar. Kafalar karıştı. Ortada genelge yok, yasa yok, tweet vardı. İçki satılabilir mi, satılamaz mı tartışması başladı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş kararı eleştiren bir video yayınladı.
Merhabalar, ben Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş. Biliyorsunuz dün akşam açıklanan genelgede hiçbir şekilde alkol satışı yasayla alakalı bir kısıtlama ve yasak olmadığını okuduk hepimiz hep birlikte. Fakat hatta bunu da Twitter sosyal hesabımdan da paylaştım ben. Şu saatler arası açız diye. Açılmamızda bir sıkıntı yok. Şöyle bir sıkıntı var. Bizim tekel bayisi esnaflarına tamamen bir yasak geldi. Alkol satışı ile alakalı. Bu alınan yasak tamamen otoritenin yeme içme kültürüne yapmış olduğu, özel yaşama yapmış olduğu bir müdahaledir ve ideolojik alınmış bir karardır. Ramazan ayını ve pandemiyi gerekçe göstererek insanların özel yaşamına yapılan bir müdahaledir. Çünkü korona ile alkolün bir bağı olduğuna dair herhangi bir bilimsel açıklama dahi olmamasına rağmen böyle bir yasak alındı. Bu yasağın 17 Mayıs'a kadar sürmesi biz tekel bayisi esnaflarını tamamen felaketine yol açacak bir durumdur. Çünkü bizler sermayemizin %90'ı alkollü içecekler sınıfından oluşmaktadır. Bizlere açacaksınız ama satmayacaksınız gibi bir yaptırımla gelmek tamamen bizlerin batmasına, kapatmamıza, kepek indirmemize neden olacaktır.
Tartışma sürerken 17 günlük kapanmada içkisiz kalmak istemeyenler tekel bayilerine ve zincir marketlere koştu, stok yaptı. Tam kapanmadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV ekranlarında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Kuralların hafta sonu kısıtlamasıyla aynı olduğunu ama sürenin uzun olduğunu söyledi ve içki yasağının başka ülkelerde de uygulandığını savundu.
Bizim insanın en temel haklarından birisi ki anayasal haktır da aynı zamanda. Seyahat hakkı, hürriyet hakkı o yok yani. Yani ondan vazgeçiyoruz. Çocuklarımız okullarından vazgeçiyorlar. İnsanlar sabahleyin iş yerlerini kapatıyorlar. Ya böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Hiçbir artı bir kısıtlama, yani biraz önce bahsettiğiniz kısıtlamalar gibi herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Kurallar aynı, süre uzun. Biraz sabırlı olacağız. Beklediğimiz budur. Dünyada da birçok ülkede kısıtlamalar var. Yani ben şurada var, sizi yormak istemiyorum. Bizi izleyenleri de yormak istemiyorum. Yani inanın İngiltere'den, şurada var. Yani şurada İngiltere'den Fransa'ya kadar. Ben Fransa'yı okuyayım. Kapanma yaklaşık 4 hafta sürüyor. 19.06 saatler arasında bazı bölgelerde ise tüm gün sokağa çıkma yasağının uygulanması. Yüksek seviyeli bölgelerde şehirler aracı yolculukların yasaklanması. Yani onlar bir dönem böyle uygulamışlar. Oteller, sinema, tiyatro salonları, gösteri merkezleri gibi birçok yerlerin kapalı olması, okulların kapalı olması. Paris'te 6 Kasım'dan itibaren 22.06 yani kısıtlamaların olduğu saatlerde alkol satışlarının yasak olması, halka açık yerlerde tüketimin yasaklanması. Sadece temel ihtiyaç ürünlerini satan mağazaların hizmet vermesi, AVM'lerin kapalı olması, kişilerin mazeretlerini gösterir belgelerle sokağa çıkması gibi. Burada İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan, yani İtalya'dan birçok örneklerimiz var.
Başka ülkelerdeki içki yasağını bilim kurulu üyesi Serap Şimşek değerlendirdi.
Yani şöyle, şimdi tabii hani işte Dünya Sağlık Örgütü de açıklama yaptı vesaire deniyor. Yani Türkiye, bir kere şunu bir kere açıkça ifade etmek lazım. Türkiye hani alkol olarak hani bir alkol sorunu yaşayan, yani sağlık anlamında alkolle ilgili sorun yaşayan bir ülke değil. Yani biz mesela dünyaya baktığınız zaman kişi başına litre tüketimi en az olan ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla mesela hani Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID zamanında alkole dikkat çekmesi, elbette ki alkol sağlığa zararlıdır. Aynı şekilde sigara da sağlığa zararlıdır. Ama burada dikkat çekilmesi esas olarak alkol sorunu yaşayan ülkeler için sıkıntı var. Yani mesela Güney Afrika olsun, Avrupa ülkelerinin bazı yerlerinde olsun, bizde 2 litre olan yıllık kişi başı tüketim 14 litre, 16 litre falan oluyor. Yani o nedenle hani Türkiye'de salgının kontrolünde alkolün herhangi bir sıkıntı yarattığı bir durumla karşı karşıya değiliz. Sadece nerede alkol sorun yaratabilir salgının kontrolünde? Mesela barlar açık olabilir, değil mi? Ya da mesela insanlar toplu halde bir araya gelip alkol aldıkları zaman mesafe önlemlerinden vazgeçebilirler. Ama hani bugün için tamamen sokağa çıkmaya yasaklanmışken, bu risklerin hiçbirisi söz konusu değilken, hani bunun bilimsel dayanağı var demek doğru olmaz.
Bu süreçte alkollü içkilerin bağışıklığı düşürdüğü, bu nedenle yasaklandığı, alkollü içkilerin ev içi şiddeti arttırdığı, bu nedenle de yasaklandığı gibi savlar da dile getirildi.
Buradaki gerekçe şu: Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 salgını dünya genelinde yayıldıktan bir süre sonra alkol ve COVID-19 isimli bir bilgi notunda alkollü içeceklerin zararlarını sıralıyor ve bunun COVID'de alkolden şu öneride bulunuyor: alkolden kaçınarak bağışıklık sisteminizi ve sağlığınızı koruyun, ayık kalın ve hızlı karar almanız gereken durumlarda kimseyi riske atmayın. alkol alırken limitli alın ki zehirlenmeyin. İlaç kullanıyorsanız diyor. Bakın 17 gün boyunca yani bu hükümet bir şey yaparken ya da bu karar alınırken ya da bu genelge yayınlanırken bugün Süleyman Soylu'ya sorduklarında bunun cevabını verdi. Bu mealde verdi. Biz insanlarımızın sağlığını düşünüyoruz. Barış dışarıdan gelirken dedi ki 17 günde birçok insan kafayı yiyebilir. 17 gün boyunca ya lütfen doğal düşünelim. Yani böyle biz yapmayız. Biz biliyoruz. Hepimiz burada bu konuda duyarlıyız. Ya arkadaşlar 17 gün boyunca bu yasak niye getirildi? Yani hakikaten insanların özel hayatını ya buna içki içmesini 17 gün sonra ne olacak? Yani bu hükümet madem bu insanların özel yaşamına böyle müdahale ediyorsa 17 gün sonra niye olacak? Niye 17 gün ya? Kadın cinayetleri nasıl oluyor ahu?
Hayır o konuyu yani bir bak, önce adam aldı geçen içki. Sene bu bak, rakamlara adam, yansımıştı
bak,
doğru.
Bak adam aldı içki.
O konuda
adam içki aldı evinde içti kardeşim. Çek. Kalktı bir tane adam yaptı bunu. Bir tane değil.
17 gün sonra da aynısı olabilir.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. POD B Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Bu tartışmalar sürerken garip bir uygulama başladı. Yasak başlamadan önceki gece İstanbul'da polis tekel bayilerine içki satışı yapamayacaklarına dair tebliğname imzalatmaya başladı. Tebligatta Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu basın açıklaması sonrasında tam kapanma sürecinde alkollü içki satışı yapılamayacağı bildirilmiştir denildi. Uygulamaya tepki gösteren Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş hiçbir meslektaşım bu tebliği imzalamasın diye konuştu. Ertesi sabah Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan bir tweet daha geldi. Aybaş, alkol satış yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun yazdı. 30 Nisan sabahıysa sosyal medya, zincir marketlerden alkollü içki alanların videolarıyla, fotoğraflarıyla doldu. Zincir marketler, tekelciler, alkollü içki satışının bir yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle satışa devam ediyorlardı. Bu yaşananların yasal boyutunu avukat Ali Gül, YouTube yayınımda anlat.
Aynı gece bir genelge çıktı. Genelgede yine öncekindeki gibi tekel bayileri kapatıldı. Yani muaf tutulmadılar ve bu süre boyunca kapalı olacakları söylendi. Ardından da sözlü olarak bir NTV muhabiri söyledi hatırladığım kadarıyla. O da yasak olacakmış diye. Bir tevatür çıktı. Ayın 26'sında bu oldu. 27'sinde Süleyman Soylu'ya bir soru soruldu. Tekel bayileri soruldu fakat. O da burada bir herhangi bir şüphe yok. Kapalılar. Sabredecekler. Ama alkolü içki satışına ilişkin hiçbir şey söylemedi. 27'sinde bir sonraki gün, yani kaç 3 gün önce oluyor, 28'inde bir açıklama daha yaptı Soylu. Ve dedi ki hafta sonu yasağı gibi olacak. Bu da bizim anladığımız bu satışın yasak olacağıydı. Fakat ortada hiçbir karar olmadığı için, öncekinde saçma da olsa bir karar vardı, yazılı bir şey vardı. Bugün gelinen noktada sözlü bir buyruk var. Bakanın,
ama o zaman yine bir karar alınabilir. Yani
tabii, zaten isteğimiz de şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sözlü buyruklarla yönetilebilecek bir memleket değil. Eğer ki alkollü içki satışını Türkiye'nin her yerinde, bütün içki satış noktalarında hükümet yasaklamak istiyorsa bunu karar alarak yapsın. Biz bu karara dava açacağız. İçki üreticileri de marketler de belki açacak. Bir kararla mücadele etmek ile bir sözlü buyrukla mücadele etmek arasında fark var. Evet Türkiye'de hukuk ayakları altına alınmış durumda. Ama sözlü olarak insanların temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlanacağı noktaya henüz gelmediğimizi düşünüyorum. Buradan da söyleyeyim, eğer il hıfzı sağ kurulları veya emniyet müdürlüğü kararlarıyla böyle bir şey yapmaya çalışırlarsa bunların hepsine dava açacağız. Sadece bunlara dava açmakla da kalmayacağız. Uyarıyorum, bu kararlara imza atan devlet memurları açık bir şekilde kanunları, anayasayı çiğner. Gerekirse onlar hakkında suç duyurusunda da bulunuruz. Türkiye'de alkol satışını genelgeyle veya illerde böyle yetkisi bulunmayan çeşitli kurumların kararlarıyla yasaklayamazsınız.
Ortada yasal dayanak yoktu ama fiili uygulama başladı. Polis içki satan yerlere baskın yapmaya, tutanak tutmaya başladı. Mesela Zonguldak Kilimli'de yerel bir haber sitesinin bir zincir markete hedef göstermesi üzerine polis ekipleri markete gittiler, alkollü içecek satışı yapılıyor diye tutanak tuttular. Bir başka fiili yasak uygulaması Van'dan geldi. Şehrin merkezindeki Maraş Caddesi'nde bir zincir markete gelen zabıta ekipleri markette içki satışı yapıldığı tespitiyle tutanak tuttu. Ekipler daha sonra da markette içki reyonunu kapattırıp satışın yasak olduğunu bildiren yazı astırdı. Bu sırada İçişleri Bakanlığı'ndan bir tweet geldi. Tweet'e iliştirilmiş açıklamada kısıtlamalarla ilgili açıklamalar resmi olarak bakanlığımızca İl Hıfzı Sıha Kurulu kararları valilikleri tarafından kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir dendi. İçişleri Bakanlığı alkollü içki ifadesini kullanmadan satışların yasak olduğunu ima ediyordu. İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından Kütahya Valiliğinden yapılan bir açıklamada retweetlendi. Kütahya Valiliği açıklamasında alkol satışı kısıtlaması uygulanması devam etmektedir yazıyordu. İlerleyen saatlerde Antalya Valiliği de Hıfzı Sıha Kurulu kararıyla alkollü içki satışını yasakladıklarını duyurdu. Durum gitgide garip bir hal almaya başladı. Ortada bir yaptım oldu durumu söz konusuydu. İçişleri Bakanı'nın sözlü satılamayacak açıklaması doğrultusunda bazı valiliklerin satışa yasak talimatı vardı. Gazeteci Barış Pehlivan konuyu benim YouTube yayınımda başka bir yerden ele aldı. Bir tür toplum mühendisliği için 2012'de düğmeye basıldığını anlattı.
Ve 2012 aralığının son günlerine götürdü. Neydi o? İstanbul Kanyon Alışveriş Merkezi'nde onlarca şarap markasının tadım günleri vardı, birkaç gün süren. Günler öncesinden zaten hani yaş sınırı olan bir etkinlikti. Ancak hemen o günlerde Zaman Gazetesi bir manşet attı ve haberin içinde, Zaman Gazetesi'nin haberinin içinde işte ilk öğretim yaşındaki çocuklara şarap verildiği, hatta onların tadından çok hoşlandığı vesaire gibi böyle bir metin vardı. Samanyolu TV akşam özel yayın yaptı. Arkasında, perde arkasında da yine aynı yayın grubunun Fethullahçı Cihan Haber Ajansı vardı. Cihan Haber Ajansı'nın kameraları aslında çekmişti. Ne oldu? Zaman Gazetesi, Samanyolu Televizyonu ve Cihan Haber Ajansı'nın bu ortaklaşa yayıncılığı, günlerce devam eden yayıncılığından sonra savcılık hemen harekete geçti. Bir soruşturma başlattı. İşte belli ceza kanunlarına dayanarak oradaki bütün şarap üreticilerin yöneticilerini ifadeye çağırdılar. Hapisleri isteniyordu birkaç yıl. Dönüp dolaşıp biz buraya kadar biliyoruz. Ancak bilmediğimiz şu nokta vardı. Benim konuştuğum, bizzat o soruşturmanın mağduru olan, daha doğrusu soruşturmada şüpheli halde olan şarap üreticileriyle konuştum. Kendileri dediler ki sizin bilmediğiniz şöyle bir şey var. Kanyon Alışveriş Merkezi güvenlik kamera görüntülerini savcının masasına koydu. Ve o güvenlik kamera görüntülerinde bir çocuk var. Böyle hani içki içtiği neredeyse işte netleşen bir çocuk var. Onun aslında çekimden önce Cihan Haber Ajansı kameramanıyla dışarıda buluştuğuna dair görüntüler var. Ve hatta işte o görüntü sırasında işte kadraja girmesi için ısıtıcının yanındasın, biraz daha hani ortala kendini vesaire diye kameramanın yukarıdan o çocuğu uyardığına dair güvenlik kamera kayıtları olduğu bana söylendi. Şuraya getireceğim. Biz şu an anlıyoruz ki aslında o işte Zaman Gazetesi'nin, Samanyolu Televizyonu'nun, Cihan Haber Ajansı'nın yaptığı yayıncılık aslında bir şeyin hazırlığı için yapılan bir operasyondu. Neydi o? Hemen o yayından sonra önce alışveriş merkezlerinde şarap tadım günleri iptal edildi. Artık yapılması yasaklandı. Hemen bir iki ay sonrasında bir torba yasaya bizim hala etkisini gördüğümüz alkol reklamı yasağı getirildi. Alkol özendirme yasağı getirildi gibi böyle her yere çekilebilecek büyük bir yasak geldi hatırlarsanız. Ve şu an anlıyoruz ki aslında o alkol reklamı yasağının bir ateşeyicisiydi bu. Fitilin ateşeyicisiydi. Aynı operasyonu yine birkaç ay sonra gezi eylemleri sırasında gördük. Dolmabahçe'de bira içtiler yalanı da yine ilk önce Cihan Haber Ajansı tarafından çekilmiş. Şuraya geleceğim bakın. Evet, o zamanlar Fethullahçılarla AKP'liler birlikte çalışıyorlardı. Birlikte operasyon yapıyorlardı, birlikte Türkiye'yi dönüştürüyorlardı. Şimdi tözde Fethullahçılar tasfiye edildi. MHP ile birlikte yapılan bir iktidar sürekliliği var. Peki şimdi ne yapıyor? AKP çıtayı biraz daha yukarıya koyuyor. Benim konuştuğum şarap üreticileri çok mutsuzdu açıkçası. Ya diyordu ki şöyle bir şey oluyor. Yani bizim internet sitemizde boş kadeh var. Bildiğin boş kadeh. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan arıyor yetkili. O boş kadehi kaldırın. Niye diyoruz? Ya ben o kadehi görür de şarap içmeye özenirsem? Şimdi itiraz edemiyorduk. Çünkü iki uyarı gelirse lisansımız, ruhsatımız iptal olacak. Şimdi hal böyleyken nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz diye sorduğumda da eski Dubai gibi yapmak istiyorlar dediler Nevşin. Eski Dubai işte bilmeyenler için hatırlatalım. Biraz gevşedi şu an ama işte hani pasaportla yabancıların alkol alabildiği bir sistemden ancak Müslümanlara yasak olan bir sistemden bahsediliyor. Ve ileride şöyle bir öngörüleri var. İleride bazı marketleri metrekare bahanesiyle alkol satışı yasağı getirilebilir. Bunu hem söylenti hem analiz hem de beklenti olarak söylüyorlar. Yani şimdi hani evet büyük marketlerde şu an alkol satılıyor. Ben de sabahleyin aldım. Birçok belki marketlerde satışı. Ama bakın mesele ne biliyor musunuz? Bugün satış yapılması meselesi değil. Şu an Türkiye'deki herkesin kafasına alkol yasağı kavramını soktular. Biz bir yıl önce böyle bir şey tartışmıyorduk bakın. Şu an tartışıyoruz ve seviniyoruz. Ah işte alışveriş merkezlerinde ya da işte marketlerde artık alkol serbest diye seviniyoruz. Niye seviniyoruz ki? Bu zaten bizim hakkımızdı. Şimdi zaten istenen şey buydu. Yani bizim bunu kanıksamamız. Belki bugün bir şey olmayacak. Belki tekrar yarın alkol satışı devam edecek. Ama bundan 2 ay sonra, bundan 3 ay sonra, bundan 5 ay sonra biz artık bu bilgiyle, bu kanıksamayla işe girişeceğiz. Şimdi burada bütün mesela şarap üreticileri şunu söylüyordu. Ya Barış bize uyuşturucu satıyor gibi davranıyorlar. Ya ben onlara diyeyim ki uyuşturucu satanlara daha iyi niyetli davranıyorlar hatta. Öyle bir şey yok ama gerçekten bizim gerçekten çok kötü insanlar olduğumuzu düşünüyorlar. Yani devleti kastediyor, AKP hükümetini kastediyorlar ve muhalefete kızgınlar ne iş. Ve bugün baktığımızda neden kızgın olduklarını daha kolay anlıyorum. Çünkü diyorlar ki ya muhafazakarlardan da oy alacağız iddiasıyla gün gün yaşanılan her şeye sessiz kaldılar.
Ve bir dikkat çekici durum da muhalefetin suskunluğu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bu yasak soruldu. Akşener bu bir tür gündem değiştirme diye değerlendirdi.
Şimdi bu tartışmalar cambaza bak tartışmasıdır. Çok usturuplu bir şekilde alkol satışının engellenmiş olması Ramazan ayında bunu vay niye yasakladınız denilmesi başka bir mesele. Denilmemesi esnaf açısından başka bir mesele ama kapanmayla bile bakın neyi tartışıyoruz? Kapanmayla birlikte esnafa stopajları sıfırlayacaklar mı? Vergilerini uzatacaklar mı? Elektrik paralarını geriye itecekler mi? Çalışan başına 10 bin lira bir yıl ödemesiz, faizsiz kredi verecekler mi? İhtiyaç sahibi ailelere kişi başına 500 lira verilecek mi? Bu taleplerin konuşulması gereken tam kapanmada alkol satışının yasaklanıp yasaklanmamasının konuşulması tam bir cambaza bak meselesidir. Dolayısıyla biz asıl mevzuları kapatmak üzere ortaya konan bu tür tuzaklara düşmememiz lazım. Çünkü zaten esnafın alkol satanı da satmayanı da iflasın eşiğinde. Alkol satmayana ne yapılacak? Onunla ilgili bir bilgi var mı? Yok.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuyla ilgili konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, içki satışını yasaklayanları Allah'a havale ediyorum dedi. Muhalefet önümüzdeki seçimlerde muhafazakar oylara da talip olduğu için alkollü içkileri savunur bir pozisyonda görünmek istemiyor. Muhalefetin bu kokmaz bulaşmaz halini eleştirenler az değil, eleştirenler de oy hesabı yaparken anayasal hakları bile çiğneten bu muhalefet ne işe yarar diye soruyor. Konuyu Murat Yetkin de kendi YouTube kanalında şu şekilde değerlendirmiş.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan günü Türkiye'de bir Ramazan'da içki satışının patlamasına yol açan iktidar unvanını da aldı. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde, ileride tarih kitapları böyle yazacak, 2021 Nisan ayında içki satışları patladı Türkiye'de diye yazacak. Ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Ha, şimdi buna Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı, gazeteci Deniz Zeyre'ye Sözcü gazetesi için yaptığı mülakatta önemli bir şey söyledi. Dedi ki bu bir tuzaktı. Bunu tuzak olsun diye yaptılar. Muhalefet partileri alkollü içki satışı yasasını, yasağına karşı çıksın, alkollü içki satışını savunsun. Böylelikle Ramazan günü biz de işte muhalefet görüyorsunuz İslam'a karşı, efendime söyleyeyim, içki yasağına karşı çıkıyor, içki satışını istiyor. Muhalefetten böyle bir ses çıkmadı. Kimden çıktı o ses? Esnaftan çıktı. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu, efendim büfeciler odası, aklınıza kim geliyorsa ayaklandılar. Marketler. Önce bir serbest bırakıldı, şayia sayıldı. Hadi millet tekrar hücum etti diyorum. AK Parti iktidarı döneminde Ramazan'da içki satışının patladığı yıl oldu 2021, bu isabetsiz karar yüzünden. Çünkü bu kararlar hep belli propaganda mekanizmaları tarafından öneriliyor Cumhurbaşkanı'na. O da kabul ediyor. Etmeyebilir. Yani bunu işte, o hani Pelikan grubu falan deniyor ya, böyle propaganda grupları oluşturuldu. Onlara mensup bazı kişilerin mesajlarından da, sosyal medya mesajlarından da görüyoruz. Öyle bir şey olmamasına rağmen efendim işte görüyorsunuz muhalefet Batı hayranlığıyla neler yapıyor, alkol savunuyor falan diye. Hayır, Ali Babacan doğrusunu söyledi. Dedi ki bu zaten muhalefete bir tuzak kurmak amacıyla. Ama ne oldu? Muhalefet bir sesini çıkarmadı bu konuda. Esnaf patladı. Esnafla karşı karşıya geldi. İyi mi oldu? İyi olmadı elbette. Ama yani diyorum ya, birbiri arkasına böyle isabetsizlikler. Hani beceriksizlik mi diyeceğim, yoksa paldır küldür iş yapma, artık önünü arkasını düşünmeden iş yapma aşamasına mı geldi Adalet Kalkınma Partisi?
Evet, bugün kendi jingle'ımızla değil, Cem Karaca ile veda ediyoruz. Bugün 1 Mayıs, tüm işçilerin, emekçilerin bayramını kutluyoruz. Trend Topi'yi Podbi Medya ile hazırlıyoruz. Bir başka bölümde görüşmek üzere.
Kandır. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde. Hayat gelir bizde ve her yerde. 1 Mayıs, 1 Mayıs, işçinin ve bekçinin bayramı. 1 Mayıs, 1 Mayıs, işçinin ve bekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkın bayramı. Devrimin şanlı.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.